Ayrım 8. Bay Bergère Paris'te. Anatole France. Sayfa 92. 16. Barones Bonmont, çevredeki bütün aristokrat şato sahipleriyle sanayici ve finansçı şato sahiplerini ayın 29'unda Montil şatosunda verici hayır şenliğine davet etmişti. 7. Louis'nin topçularına kumanda eden Bernard de Pau, Montil şatosunu 4. karısı Nicolette de Vossey için 1058 yılında inşa ettirmişti. Baron Jules, şatoyu 1871 Fransız devlet borçlanması sırasında satın almıştı. Baroness Bonmont, Yahudi şato sahiplerinden hiçbirini şenliğe çağırmamıştı. Büyük bir incelikti bu. Çünkü Yahudi şato sahiplerinden bir kısmı akraba ve arkadaşlarıydı. Baroness, kocasının ölümünden sonra vaftiz olmuş, Fransız vatandaşlığına geçmişti. Dini inancını ve vatan sevgisini her şeyin üstünde tutardı. Viyanalı kardeşi Wallenstein gibi o da Yahudilere düşman olduğunu içtenlikle ifade ediyor, eski dindaşlarıyla arasına mesafe koyuyordu. Baroness'in gözü pek yükseklerde değildi, samimi eğlenceleri tercih ederdi. Oğlu onu zorlaması ve bütün davetlere katılması için baskı yapmasaydı, Hristiyan aristokrasisi için mütevazi bir yer ona pekala yeterdi. Bresele ile görüşmesine genç Baron Ernest sebep olmuştu. Bütün taşra asillerini listeye ekleyen de gene Baron Ernest'ti. Genç Mossack düşesini tiyatro oyununda rol almak için çağıran da oydu. Mossack düşesi kendini o derece asil sanıyordu ki kadın at cambazlarıyla gece yarıları aynı masada yemek yiyor, arabacılarla içki içiyordu. Düzenlenen şenlikte Joconda piyesi sosyeteye mensup oyuncular tarafından temsil edilecek, parkta bir kermes, gölde bir Venedik eğlencesi yapılacak, her taraf aydınlatılacaktı. Ayın 17'si olmuştu bile. Hazırlıklar büyük bir karışıklık içinde aceleyle devam ediyordu. Oyunun provaları dar ve uzun Rönesans galerisinde yapılıyordu. Galerinin tavan süslerinde Bernard de Pau'nun tavus kuşuyla Nicolette de Vossey'in de laftasını hoş bir şekilde bir arada görebilirdiniz. Bay Germain piyanosuyla şarkıcılara eşlik ediyor, parkta dülgerler çekiç darbeleriyle barakaların çatı makaslarını kuruyordu. Oyunu sahneye koyan opera komikten Lergier'di. Düşes, buyurun sıra sizde. Baş parmağındaki hariç bütün yüzüklerini çıkarmış olan Bay Germain piyanonun tuşlarına dokundu. La, la. Ama Düşes o sırada genç Bonmont'un kendisine uzattığı bardağı almaya çalışıyordu. Biraz bekler misiniz lütfen? Kokteyl mi içeyim? Düşes kokteylini içti. Lergier yeniden hatırlattı. Haydi Düşes. Biliyorum ben, benden yana her şey. Bay Germain'in elinde tek bir yüzük vardı. O da baş parmağındaki ametist yüzük. Onun dışında elinde altın veya kıymetli taştan herhangi bir yüzük yoktu. Yeniden piyano çalmaya başladı ama Düşes susuyor ve ilgiyle Bay Germain'e bakıyordu. Küçük bey, dedi, size hayranım. Nasıl oldu da böyle şişmanlayabildiniz? Göğüs ve kalçalar tam yerinde. Bravo doğrusu. Sonunda başardınız bu işi. Oysa bana bakınız. Ellerini yukarıdan aşağıya yünlü kumaştan elbisesi üzerinde gezdirerek, ben her şeyi yok ettim, dedi. Arkaya döndü. Her şeyi yok ettim. Benim yok ettiklerim de size gitmiş. Komik değil mi? Ama zararı yok. Ödeşmiş oluyoruz. René Chartier Joconda'yı oynayacaktı. Tek düşüncesi kalın sesinin yumuşak ve kusursuz çıkmasıydı. Boynu boru gibi uzun, öylece hareketsiz duruyordu. Sonunda sabırsızlandı ve sert bir sesle "Oyunu yetiştiremeyeceğiz," dedi. "Durum hiç iyi değil." Lergier "Dörtlüyü yeniden alalım," dedi. "Biliyorum ben. Benden yana her şey. Zavallı Joconda. Yenildi sayılır." "Tamam, yeter Bay Quatbarp." Bay Gerard de Quatbarp, kilise mimarının oğluydu. Yahudi olduğu iddia edilen Meyer'in çizmeci dükkanının camlarını kırınca sosyeteye kabul edilmişti. Sesi güzeldi ama parçaya girmeyi başaramıyor, Röne Chartier'i kızdırıyordu. Lergier, "Düşes, yerinizde değilsiniz," dedi. Düşes diklendi. "Aa, böyle giderse hiç geçmem yerime." René Chartier, genç Bonmont'a yaklaştı. Kulağına eğildi. Eleştirici bir üslupla. "Lütfen artık Düşes'e içki vermeyin," dedi. "Böyle giderse bütün emeklerimiz boşa gidecek." Lergier de durumdan şikayetçiydi. Üçüncü bölüme geçtikleri halde hala koroyu toparlayamamışlardı. Her şey belirsizdi. "Bay Lacris, siz de yerinizde değilsiniz." Ama onun da suçu yoktu bunda. Bayan de Bonmont onu gizli saklı köşelere çekiyor, ısrarla soruyordu. Beni sevmeye devam ettiğinizi söyleyin, yoksa ölürüm. Baroness ona darbe hakkında sorular soruyordu. Darbe işleri pek yolunda gitmediği için Lacris sinirliydi. İstediği parayı vermeyen Baroness'e kızıyordu. Mekanik adımlarla koruya doğru gitti, yerini aldı. Rene Chartier'e gevşek bir sesle şarkı söylüyordu. Sonsuz bir ateşle coşar. Sevdiğinizden kaçmak istersiniz. Genç Bonmont annesinin kulağına eğildi. Anne, Lacris'e güvenme. Baroness birden başını oğluna çevirdi. Sonra hem yapmacık hem de safsaklayıcı bir edayla. Ne demek istiyorsun sen? Dedi. Lacris çok ciddi bir insandır. O yaşta kimse onun kadar ciddi olamaz. Önemli işlerle uğraşıyor o. Genç baron kambur bir sporcununkine benzeyen omuzlarını silkti. Ben sana güvenme diyorsam bir bildiğim var demektir. Senden 100.000 frank koparmak istiyor. Bunun için benden yardım istedi. Ben bu paranın verilmesinin gerekli olduğunu sanmıyorum. Kraldan yanayız ama 100.000 frank da az para değil doğrusu. Rene Chartier şarkısını söylemeye devam ediyordu. Sevdiğinizi aldatır. Güzelden güzele koşarsınız. Bir hizmetçi baronese bir mektup getirdi. Mektup Bressel'dendi. Ayın 29'undan önce seyahate çıkacakları için şenliğe gelemeyeceklerini bildiriyor, yapacakları bağışı şimdiden gönderiyorlardı. Mektubu oğluna uzattı. Genç baron acı acı güldü. Peki ya Quartre'ler? Evet, dün bildirdiler gelemeyeceklerini. General Chartier de Chalmont'un da eşi gelemeyecekmiş. Vay terbiyesizler. Termontlar da Gromanslar gelecekler. Tabii ki, kambersiz düğün olur mu? Durumu gözden geçirdiler, vaziyet pek iyi sayılmazdı. Termont'un kaç kişiyle geleceği belli değildi. Yanında teyzelerini, teyzelerin kızlarını, şu köylü asiller sürüsünü getirecek miydi? Büyük sanayi burjuvazisi bile mırın kırın ediyor, gelmemek için bahaneler uyduruyordu. Genç Bonmont şu sonuca vardı. Şenlik başarısız olacak anne, bizi tecrit etmeye çalışıyorlar. Tatlı Baroness Elizabeth bu sözlerden çok etkilendi. Güler yüzü birden asıldı. Uzaktan, salonun öbür ucundan başka birçok ses arasından Lergier'in sesi geliyordu. Hayır, yanlış, yanlış. Böyle giderse biz bu oyunu yetiştiremeyeceğiz. Baroness, bak duyuyor musun oğlum dedi. Oyunu yetiştiremeyeceklerini söylüyor. En iyisi şenliği erteleyelim. Ne diyorsun sen anne? Ama gene de sana kızamıyorum. Senin tabiatın böyle. Rüzgar gülü gibisin ve öyle kalacaksın. Ben mücadeleden vazgeçemem. Belki güçsüzüm ama oğlum benim. Yumuşama hemen. Güçsüzüm ama sonuna kadar mücadele edeceğim. Rene Chartier'in sesi kaynaktan fışkıran, saf ve temiz bir su gibiydi. Düşünüp durursun sevdiğini. Dönersin sonra ilk sevgiliye. Piyano birdenbire sustu ve büyük bir gürültü koptu. Düşes piyanonun üzerinde duran Bay Germain'in yüzüklerini kapıp kaçmış, Germain de Düşes'in peşine düşmüştü. Düşes, perilerin aşk resimleri ve tanrı metamorfozlarıyla kaplı arduvaz şömineye sığınmış, korsaj cebini gösteriyordu. Yüzükleriniz burada Germain kardeş, gelip alabilirsiniz. Bakın işte 8. Louis'nin cımbızı, en iyisi cımbızla alın onları. Koca cımbızı müzisyenin burnuna doğru sallayıp duruyordu. Rene Chartier bu duruma çok kızdı. Partisyonu piyanonun üzerine attı, görevini bıraktığını söyledi. Baroness iç çekti. Luzancourt'lar da gelmez herhalde. Genç baron, daha her şey bitmedi, bir düşündüğüm var dedi. Bir sonuç almamıza yardımcı olacaksa fedakarlıkta bulunmayabilmek gerekir. Sen Lacris'e bir şey söyleme. Ne demek istiyorsun? Yani ciddi bir şey söyleme demek istedim, işi bana bırak. Baroness'in yanından ayrılıp bağırıp çağıran koruculara yaklaştı, kendisinden bir kokteyl daha isteyen düşese tatlı bir sesle yanıt verdi. Beni rahat bırakın lütfen. Joseph Lacris bir köşeye çekilmiş düşünüyordu. Gidip onun yanına oturdu. Alçak sesle ama ciddi ve kararlı bir tonla. Doğru, dedi. Haklısınız. Cumhuriyeti devirmek ve Fransa'yı kurtarmak gerekiyor. Bunun için paraya ihtiyaç var besbelli. Annem de aynı görüşte. Krala propaganda masrafları için 50.000 frank vermeye hazır. Joseph Lacris kral namına teşekkür etti. Monseigneur, annenizin asil bir cömertlik gösterdiğini ve vatansever bir bağışta bulunduğunu duyunca çok mutlu olacak. Emin olabilirsiniz ki gönül borcunun kanıtı olarak size imzalı bir teşekkür mektubu gönderecekler. Genç Bonmont, mektup önemli değil dedi. Bir süre sustu, sonra ekledi. Azizim Lacris, lütfen Bressel'e ve Kurtay'e düzenlediğimiz küçük şenliğe gelmelerini söyleyebilir misiniz? 17. Yılın ilk günüydü. Yağmur yağmış ve gene yağacak gibiydi. Sokaklar taze bir çamurla kaplıydı. Bay Bergère ve Polen, anne tarafından bir teyzelerinin yeni yılını kutlamaya gidiyorlardı. Teyzeleri, Ruzele sokağında sofu kadınların oturdukları bir evde oturuyordu. Sağlığı pek yerinde değildi. Evinde küçük bir sebze bahçesi vardı ve çan sesleri eksik olmazdı. Polen o gün sebepsiz yere neşeliydi. Zamanın aktığını iyice belli eden bu bayram günleri ona serpilen gençliğini hissettiriyordu. Bay Bergère ise her zamanki gibi ılımlıydı. Artık ne hayattan ne de insanlardan fazla bir şey bekliyordu. Fagon gibi o da doğa olaylarına karşı hoşgörülü olmak gerektiğini düşünüyordu. Yol boyunca dilenciler ya bir şamdan gibi dimdik ya da bir yer sunağı gibi serili bekleşiyorlardı. Onlar sosyal bayramın süsüydüler. Fakirler, serseri dilenciler, cüzzamlılar, adiler, cılızlar, nasırlılar, tartaklanmışlar, parmaksızlar, kağıtlık paçavralar, eli kulağı kesikler, burjuva mahallelerini donatmak için hazır ve nazırdılar. Ama köz devrinde olduğu gibi korkunç sakatlıklarını, iğrenç yaralarını teşhir etmiyorlar, sakat kol ve bacaklarını kanlı bezlerle sarmıyorlardı. Çağımızda kişiliklerin silikleşmesi, örf ve adetlerin yumuşaması evrensel bir olguydu. Bu olguya uyum gösteriyorlardı. Basittiler ve tahammül edilebilecek sakatlıkları vardı. Aralarından biri topallayarak ama çevikçe topallayarak uzun süre Bay Bergère'yi izledi. Sonra birden vazgeçti ve yeniden kaldırımın kenarına şamdan gibi dikildi. Aradan bir süre geçti, sonra Bay Bergère kızına ''Yanlış bir iş yaptım.'' dedi. ''Sadaka vermemeliydim. Topala birkaç kuruş vererek onu aşağılamış oldum. Hem aşağılamış oldum hem de utanç verici bir sevinç duydum. Güçlüler güçlü kalacak, güçsüzler de güçsüz. Böylece statikonun devam etmesini teminat altına alan bir anlaşmayı onayladım. Yüzyıllardır süregelen bir adaletsizliğin devamına, dilencinin sakat ruhunun sakat ve eksik kalmasına destek verdim. Polen, sen ne diyorsun baba?'' dedi. Hiç ikna olmuş gözükmüyordu. Bay Bergère, ''Esasında dediklerimin hemen hemen hepsini yaptım sayılır.'' diye yanıtladı. ''Kardeşim topal dilenciyi sahte bir kardeşlikle donattım. Onu küçümseyerek kendimi de küçümsedim. Sadaka verilen kadar vereni de aşağılar. Velhasıl kötü bir iş yapmış oldum.'' Sanmıyorum. Evet, sanmıyorsun çünkü dünya görüşün yok. Bu masum gibi görülen sadaka verme işi sonsuza kadar sürerse ne olur? Düşünebiliyor musun? Topal dilenci beni sadaka vermeye zorladı. Yakaran sesinden bunaldım. Vermemezlik edemedim. Zayıf, ince boynunu, dizlenmiş eski püskü pantolonun kaz ağzı gibi önü açık ayakkabılarını gördüm. Ona acıdım. Topal, ayartır. Topal tehlikelidir. Topal baldan tatlıdır. Ona verdiğim 2 kuruş onu küçük düşürdü. Biraz da utandırdı. 2 kuruşla biraz kötülük, biraz da çirkinlik etmiş oldum. 2 kuruşla gücün ve zenginliğin şu ufacık simgesiyle onu kapitalistleştirdim. Ama ironik bir şekilde kapitalistleştirdim. Onu aşağılayarak toplum şölenlerine, uygarlık şenliklerine davet ettim. Böylece yerimin dünya güçleri arasında olduğunu daha iyi anladım. Baldan tatlı topalım benim. Enfes dilencim, dal kavuk züğürdüm. Besbelli ki kendimi senden güçlü hissettim. Asaletim, zenginliğim bana gurur verdi. Sen çok yaşa topal. Palcir himnus divitarum pauper immortalis. Latince, güzel ilahi fakiri ölümsüzleştiren zenginlik. Bence sadaka verme geleneği iğrenç bir gelenek. 1 kuruş verdin, iyilik ettin. İnsan kardeşlerine olan bütün borçlarını böyle ödemiş oldun. Oh ne âlâ, ne antika bir yanılgı. Evet, zenginlikler daha adilane bölüştürülmeli. Ama bunu sadaka vererek gerçekleştirmeye çalışmak kadar sefil, beceriksiz, budala, başka ne diyeyim, gülüş bir yol yok. İyilikseverlikle, yardımseverlikle ilgisi yok bunların. Polen iyi niyetle, öyle mi? Dedi. Bay Bergère sözlerine devam etti. Bir maymunun gülüşüyle Joconda'nın gülüşü arasında benzerlik var mı? Yok. Sadaka ile iyiliksevenlik arasında da benzerlik yok. İyilikseverlik akıllıca bir şeydir ama sadaka öyle değil. Sadaka vermek budalalıktır. İyiliksever uyanıktır. İhtiyaçları kollar, ihtiyaçlara göre davranır. Ben insan kardeşim topala öyle mi davrandım? Filozoflar çağında bile iyilikseverlik kavramı güzel duygular anımsatırdı. İyilikseverlik kavramının ortaya atanın iyi kalpli Aziz Pierre olduğu sanılır. Oysa hiç de öyle değildir. Ta Balzac'tan vardır iyilikseverlik. Yeni Balzac'ta değil, eski Balzac'ta. Latince'de iyilikseverliğin karşılığı beneficence'dir. Fransızca'da da aynı. Bien faisance. Ama bu kelimeyi eskisi kadar sevmiyorum. Erdemli geçinen birçok kişi onu ileri geri kullandı ve bence anlamını değiştirdiler. Bozdular desek daha doğru olur. Bugün cemiyetimizde sayısız hayırsever kurum, emniyet sandığı, sigorta ve dayanışma derneği var. Bunların bazıları yararlı ama hepsinin ortak kötü bir yanı var. Güçlerini sosyal adaletsizlikten alıyorlar. Düzeltmeyi öngördükleri sosyal adaletsizlikten. Dolayısıyla bunları mikrop kapmış ilaçlar olarak kabul edebiliriz. Değişim ve dayanışma dışında her şey alçakça, utanç verici ve verimsizdir. İnsani yardımseverlik herkesin üretime katılması ve ürünleri paylaşmasıdır. İnsani yardımseverlik yani adalet, yani sevgi. Fakirlerin zenginlerden daha usta oldukları bir erdem. Hangi zengin Epiktetos kadar, Benoît Malon kadar yardımsever olabilmiştir? Eserlerimizi herkesle paylaşabiliyor muyuz? İşte gerçek yardımseverlik, güzellik, iyilik budur. Yardımseverlik ruhumuzun Rum sümbülü dolu bir vazo gibi eğilmesi, iyilik saçması demektir. İyilik, Michelangelo'nun Sixtine Şapeli'ne resimler yapması, milletvekillerinin 4 Ağustos kararlarını onaylamaları demektir. Sevgi ve düşünceyle gelen paralar insanlığı bolluğa boğan adaklardır. Biz esas olarak kendimizden başka hiçbir şeye sahip değiliz. Verdiğimiz şeye emek, ruh ve dehamızı katmalıyız. Yoksa vermiş sayılmayız. Bu şekilde verdiğiniz zaman muhteşem adağınız toplumu zenginleştirdiği kadar sizi de zenginleştirecektir. Senin topal dilenciye verebileceğin ancak para değil mi? Ona nasıl sevgi ve güzellik verebilirsin? Topal dilencinin kaba saba olduğu doğru. Dünya nimetleri arasında zevk aldığı şey sadece içki. Leş gibi ispirto kokuyordu ama onu bu hale kim getirdi? Biz getirmedik mi? Gurur ve adaletsizliğimizin meyvesi değil mi o? Toplumda yaşayan her insan hem alıcı olmalı hem de verici. Ama topal besbelli yeterince almamış ki verici olamamış. Polen, belki de tembelin biridir, dedi. Dünyada hiç tembel, fakir, güçsüz insan kalmaması için ne yapabiliriz? İnsanların aslında iyi yaratıldıklarını, onları bu hale getirenin toplum olduğunu mu düşünüyorsun? Bay Berger'e. Hayır, insanın yaratılışı gereği iyi olduğunu düşünmüyorum dedi. Hatta tam tersi, ilkel insan barbarlıktan zor bela sıyrılabildi ve daha yeni yeni bir adalet ve iyilik düşüncesi oluşturabiliyor. Daha bu işin başında bulunuyor. İnsanların birbirlerine iyilikle, hoşlukla davranacakları, savaşmayı bırakacakları, savaş resimlerini ahlak dışı bulup yasaklayacakları günler henüz pek uzakta. Savaşın utanılacak bir şey olduğuna ne zaman karar verecekler kim bilir? Ben şiddetin daha uzun süre egemen olacağına, halkların boş yere birbirlerini katledeceklerine, serveti adil bir şekilde paylaşacakları yerde hep kendilerine mal etmeye çalışacaklarına inanıyorum. Ama sefalet azaldıkça zulüm de azalacak. Sanayi gelişimle birlikte örf ve adetler de yumuşuyor. Geçenlerde bir botanikçiyle konuştum. Bir ak dikenin kurak topraktan alınıp bir tek toprağa ekildikten sonra çiçeklendiğini söyledi. Polen sevinçle, "Baba çok sevindim," dedi. İyimsersin demek ki. Bir an durdu, tatlı bir ışık ve sabah serinliği saçan şafak grisi gözleriyle babasına baktı. Baba sen iyimsersin dedi. İyi niyetle geleceği inşa etmeye çalışıyorsun. İyi niyetli insanlarla geleceğin cumhuriyetini inşa etmeye çalışmak ne güzel. Bay Berger'e umut dolu, aydınlık dolu bu sözlere gülümseyerek. Evet dedi. Herkesin emeğinin karşılığını alacağı yeni bir toplum kurmak güzel bir iş. Polen safça sordu. Olacak bu değil mi? Ama ne zaman? Bay Berger'in sesinde hem yürek saflığı hem üzüntü vardı. Ben kahin değilim ki kızım. Eskiden insanlar geleceği görme yeteneğini sahip olunabilecek en uğursuz güç kabul ederlerdi. Geleceği şimdiden görürsek yaşamanın ne anlamı kalır? Geleceği görürsek donup kalır, dehşete kapılırız. Biz de örücülerin dikey gücülü, tezgahlarda çalıştıkları gibi halıyı görmeden, geleceği görmeden örmeliyiz. Baba kız laflaya laflaya yollarına devam ediyorlardı. Seyru sokağındaki parkın önünden geçerken kaldırıma dikilmiş bir dilenciye rastladılar. Bay Berger'e kızına, hiç bozuk param kalmadı, dedi. Bana 10 kuruş verebilir misin? Dilenci elini uzatmış, geçmeme engel oluyor. Concord Meydanı'nın diğer ucunda dahi dursa yine aynı şeyi hissederdim. Şu zavallıların uzattığı eller benim aşamadığım engellerdir. Zayıf tarafım, vazgeçemediğim duygular bunlar. 10 kuruşu dilenciye ver lütfen. Bu yaptığım bağışlanabilir. Yaptığımız kötülüğü çok abartmamalıyız. Baba, merak ediyorum. Bu topal dilenciye senin cumhuriyetinde yer var mı acaba? Çalışıp hayatını kazanacağını umuyor musun? Kızım, sanıyorum topal gibileri varlıklarını sürdürmekten vazgeçecekler. Şimdi bile sayıları fazla değil. Tembelliğe boş oturmaya olan eğilimleri nesillerin tükenmesine yol açacak. Birdenbire ortadan kaybolacaklar. Ben tersine onların yaşamaktan zevk aldıklarını sanıyordum. Evet, gerçekten aldıkları bazı hazlar var. Ayakçıda öküz öldüren içmeye bayılıyorlar. Son ayakçı dükkanı kapanınca son topal da kaybolacak. Benim cumhuriyetimde şarap satıcısı olmayacak. Ne şarap satıcısı, ne şarap alıcısı, ne zengin ne fakir. Herkes çalışmasının karşılığını alacak. Hepimiz mutlu olacağız baba. Hayır, ruhlarımızı güzelleştiren kutsal acıma duygusu ancak çektiğimiz acılar sona erdiği zaman kaybolacak. Ama çektiğimiz acılar biter mi hiç? Nasıl aydınlıktan sonra karanlık geliyorsa maddi ve manevi kötülük dünya bahçemizde neşe ve mutlulukla bir arada yaşayacak. Kötülükten vazgeçilemez. Onun da kökleri, iyiliğin kökleri gibi doğanın derinliklerinde bulunur ve iyilik ortadan kalkmadan o da kalkmaz. Mutsuz olmadan mutlu olabilir miyiz? Acı sevincin kardeşidir. Bunların ikiz solukları ses tellerimize uyumlu türküler söyletir. Eğer yalnızca mutluluğun soluğu olsaydı, türkü monoton ve sıkıcı olur, sessizliğe benzerdi. Varlık sebeplerini insan oluşumuzda bulan hem bayağı hem de soylu kötülükler varlıklarını sürdürecek. Ama toplumsal durumun yol açtığı kötülükler ortadan kalkacak. Rahat etmekten çok sıkıntı çektiğimiz adaletsiz işlerde ezilip büzülmekten kurtulacağız. Esir kapatıldığı kafesten kurtulacak, fabrikalar milyonlarca gövdeyi yutamayacak. Ben makinenin kurtarıcı olmasını bekliyorum. Bugüne dek birçok insanı öğüten makine artık ağır ağır ve cömertçe, kırılgan ve nazik insan varlığına yardıma gelecek. Başlangıçta zalim ve acımasız olan makine sonradan iyi, dost ve yardımcı olacak. Makinenin ruhu değişebilir mi diye soruyorsun. Dinle. Geçen yüzyılda şaşkın fizikçinin keşfettiği kurnaz küçük yıldız, LED şişesinden fırlayan kıvılcım, yani elektrik gerçekleştirecek mucizeyi, ne olduğunu anlayamadan ele geçirdiğimiz esrarengiz ve tutsak güç, elimize geçirdiğimiz ama elle tutulamayan güç, cam kaplara koyduğumuz, ördüğümüz ağlarla bütün dünyayı dolaştırdığımız uysal şimşek, elektrik gücünü ve desteğini evlere, odalara, anne baba ve çocukların ayrılmadan yaşadığı aile ocaklarına, yani gereken her yere taşıyacaktır. Bu bir düş değil. İnsan gövdesini, insan ruhunu paramparça eden yabanıl makine evcilleşecek, uysallaşacak. Ama tabii makinenin evcilleşmesi, makaraların, dişlilerin, manivelaların insancıllaşması, insan taş yürekli olmaya devam ederse işe yaramaz. Bekliyor ve bizleri hayrete düşürecek değişimler umut ediyoruz. Gün gelecek ki ahlaki yüceliğe kavuşan patron gelip bir işçi olarak diğer işçilerin arasına katılacak. Ücret denen şey ortadan kalkacak. Mal, mülk, değiş tokuşu geçerli olacak. Büyük sanayi de tahtına kurulduğu, taklit ettiği aristokrasi gibi kendi 4 Ağustos'unu yaratacak. Çoklarının göz diktiği kârlarını ve tehdit altında olan imtiyazlarını terk edecek. Zamanı geldiğini hissettiği an cömert olduğunu gösterecek. Peki patronlar bugün ne diyor? Kendilerini sistemin ruhu ve düşüncesiyle özdeşleştiriyor. Kendileri olmazsa işçi kitlelerinin zeka yoksul bir gövdeye dönüşeceğini ileri sürüyorlar. Tamam, kabul ediyorum. Eğer kendilerine zeka payesi veriyorlarsa bu onur ve sevinç verici durumla yetinsinler. Alabildiğine zenginleşmek için çaba göstermesinler. Donatello ve arkadaşları tunç bir heykel yaptıkları zaman heykelin ruhunu ve düşüncesini Donatello temsil ediyordu. Ama Donatello prensten ve vatandaşlardan aldığı parayı bir sepete koyar, sepeti de atölyenin kirişlerinden birine asardı. Arkadaşları gelip sepetten ihtiyaçları kadar para alırlardı. İnsanın zekasını kullanarak bir şey üretmesi zaten yeterince yönlendirici bir hal değil mi? Ustabaşı kendisi üstün diye kazancını alçak gönüllü iş arkadaşlarıyla bölüşmeyecek mi? Ama benim cumhuriyetimde ne kar olacak ne de ücret. Her şey herkesin olacak. Polen çok doğal bir şey söyler gibi. Ama baba, bu dediğin kolektivizm, dedi Bay Berger'e. En değerli şeyler insanlığın ortak malıdır ve hep öyle ola gelmiştir, dedi. Hava ve ışık, nefes alan ve gün ışığı gören her varlığın ortak malı değil mi? Yüzyıllardır süregelen bencillik ve cimriliğe, mal, mülk ve hazine elde etmek için kullanılan şiddete rağmen, şahsi servetlerin toplamı, ortak servetlerin toplamı yanında devede kulak kalır. Bugün toplumumuzda bile en hoş ve göz kamaştırıcı servetler, yani yollar, ırmaklar, eskiden krala ait olan ormanlar, kütüphaneler, müzeler, herkesin malı değil mi? Hiçbir zengin, Fontainebleau ormanındaki şu ihtiyar meşe ağacına veya Louvre Müzesi'ndeki şu tabloya benden daha çok sahip değil. Onlardan kim daha çok zevk alıyorsa, onlar onlarındır. Kolektif mülkiyetten meçhul bir canavarmış gibi korkuyoruz. Halbuki o çevremizde, yanı başımızda. Adından ürküyoruz ama nimetlerinden faydalanmadan edemiyoruz. Auguste Comte'un evinde saygıdeğer Bay Lafitte'in çevresinde toplanan pozitivistler sosyalizme geçmek için hiç acele etmiyorlar. Ama aralarından biri mülkiyetin sosyal kaynaklı olduğunu söyleyerek çok doğru, çok bilgece bir laf etmiş. Çünkü kişisel çaba ile elde edilen her tür mülkiyet ancak toplumun yardımıyla meydana gelebilmiş ve varlığını sürdürebilmiştir. Demek ki özel mülkiyet toplumsal kaynaklı olduğuna göre onu topluma yaymak, bağımlı olduğu devlete mal etmek, onun kaynağını inkar etmek veya özünü tahrip etmek anlamına gelmez. Peki devlet nedir? Bayan Berger'e hiç duraksamadan yanıt verdi. Devlet bir bankonun gerisinde oturan kaba, saba ve zavallı bir adamdır. Onun uğruna varından yoğundan vazgeçmek mantıklı olmaz. Bay Berger'e gülümseyerek, anlıyorum dedi. Anlamaya çalışıyorum ama yoruluyorum. Anlamamanın insana nasıl büyük bir güç verdiğini daha yeni keşfediyorum. Eğer anlamazsan dünyayı fethetme şansın olabilir. Napolyon, Spinoza kadar zeki olsaydı bir çatı arası odasına kapanır ve 4 ciltlik bir kitap yazabilirdi. Bunu anlıyorum ama şu bankonun gerisinde oturan kaba saba ve zavallı adama kimseye emanet edemeyeceğin kadar değerli mektuplar emanet ediyorsun. O sahip olduğun zenginliklerin en değerlilerini yönetiyor. Asık suratı seni ürkütüyor. O her şey haline gelince hiçlikten kurtulacak. Daha doğrusu bizden farklı bir şey olmayacak. Evrensel hale gelince sıkıntı vermeyecek artık. Eğer hiç kimse olursanız kötülük yapamazsınız. Şu anda devletin bize kötü gelen yanı kişisel mülkiyeti törpülemesi. Devlet kemiriyor, aşınıyor ama fakirden çok alıyor, zenginden az. Böyle olunca dayanılmaz oluyor. Devlet açgözlü, ihtiyaçları bitmiyor. Benim cumhuriyetimde devlet tanrılar gibi isteksiz ve arzusuz olacağı gibi hiçbir şeyde sahip olmayacak. Bizimle uyum içinde ve bizden farksız olduğu için varlığı hissedilmeyecek. Var ama yokmuş gibi olacak. Eğer bireyleri devlete, hayatı da bir soyutlamaya feda ettiğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Tersine soyutlamayı gerçeğin hizmetine veriyor, devleti de sosyal aktiviteyle özdeşleştirerek yok ediyorum. Belki de sözünü ettiğim cumhuriyet hiç gerçekleşmeyecek ama bunu düşünmüş olmak bile beni mutlu kılıyor. Hayal kurmak yasak değil. Pozitif bilimin verilerinden şaşmamakla övünen Auguste Comte bile Campanella'nın büyüklüğünü teslim ediyor. Filozoflar düş kurmuş, eylem adamları da bu düşleri gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Geleceği yaratan düşüncedir. Biz ölürüz. Bizden sonra devlet adamları projelerimizi gerçekleştirmeye çalışır. Onlar bizim zanaatkar ve amelelerimizdir. Hayır kızım, ben hayaller dünyasında dolanmıyorum. Şu anda benden başka binlerce insan ruhu da aynı şeyleri düşünüyor. Bunlar gerçekleşmeyecek öngörüler değil. Organları işlevlerini yerine getirmeyen insanları, yaptıkları yararlı işle beslenmeyen bir toplum ölür. Ölmeden önce derin kargaşalıklar, altüst oluşlar ortaya çıkar. Feodal toplumun sağlam bir yapısı vardır. Kilise bilimi temsil edemez, aristokrasi de kılıcıyla çiftçi ve zanaatkarları koruyamaz hale gelince gövde çöktü. Organlar artık pörsümüş, görevlerini yapamaz duruma gelmişlerdi. Zorunlu hale gelen devrim ansızın bastırdı ve hastayı öldürdü. Bugün toplumun bütün organlarının işlevine uyduğunu, bütün üyelerinin de yaptıkları yararlı işten beslendiğini kim ileri sürebilir? Servetlerin adilane bölüşüldüğünü iddia edebilir misiniz? Bu adaletsizlik böyle sürecek mi? Adaletsizlik nasıl son bulur baba? Dünya nasıl değişir? Sözle kızım. Sözden güçlü bir şey yok. Yüksek idealler ve güçlü iddialar birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır. Davud'un sapanı gibi söz de zalimleri devirir. Devleri yere yıkar. Yenilmez bir silahtır o. Eğer olmasaydı dünyaya silahlı zorbalar hakim olurdu. Silahlı zorbalara kim söz geçirebilir? Ancak yalın ve silahsız düşünce söz geçirebilir. Bu yeni dünyayı ben görmeyeceğim. Doğadaki değişim gibi toplumdaki değişim de yavaş olur. Jeoloji bilgini Charliel, buzul devrinin ve bu devrin korkunç izlerinin, vadilere sürüklenmiş o korkunç kayaların, tüylü kürklü hayvan fosillerinin ardından ortaya çıkan Sıcak ülke bitki ve hayvan fosillerinin, bütün bu tufan belirtilerinin sayısız ve birbirini izleyen doğa olayı sonucunda ortaya çıktığını ve o sırada yaşayan canlılardan hiçbirinin bu muazzam değişimin farkına varamadığını söyler. Sosyal değişim de aynı şekilde durmadan ve gözle algılanamayacak şekilde kendini gösterir. Sakin tabiatlı insan, kendi doğumundan önce başlayan, hayatı boyunca süren ve ancak ölümünden bir yüzyıl sonra belirgin hale gelebilecek değişimden, bir felaketten korkarcasına korkar. 8. ayrımın sonu sayfa 107.